Ayrım 12. Sayfa 114. Hitler'in düşünceleri ve 3. Alman İmparatorluğu'nun kökleri. Hitler kitabının adını yalanlara, budalalığa ve korkaklığa karşı 4,5 yıllık savaş koymak istemişti. Ama kitabı yayımlayacak olan Nazi yayım işlerinin inatçı müdürü Max Amann bu kadar ağır ve satışı zorlaştıracak bir başlığa itiraz etti. Kitabın adını Kavgam, Mein Kampf şeklinde kısalttı. Amann, kitapta yazılanları okuyunca büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Hitler'in her şeyden önce bilinmeyen bir işçiyken nasıl dünyanın tanıdığı bir insan olduğunu canlı bir üslupla anlatacağını sanmıştı. Yukarıda gördüğümüz gibi kitapta Hitler'in kendi kişisel hikayesi pek azdır. Nazi iş adamı aynı zamanda Birahani darbesinin iç yüzü de kitapta anlatılacak diye umuyordu. Bu ilginç dramın çok okunacağından emindi. Ama Hitler partinin parası azaldığı bir sırada eski yaraları deşmeyecek kadar kurnazdı. İkinci cildin sonunda şöyle yazar. Daha pek iyileşmemiş olan yaraları deşmek yersizdir. Belki de yüreklerinde ulusa aynı derecede bağlılık yatan, ortak yolu kaybetmiş ya da anlamamış insanların suçluluğundan söz etmek yararsızdır. İsyanı bastıran ve onu hapse attıranlara karşı Hitler gibi ikinci bir adamın böyle bir hoşgörülük göstermesi kendisinden umulmayacak bir davranıştır. Ya da kar ile kendisini sorguya çekenlerin ileride başlarına gelenler düşünülecek olursa bu daha çok bir irade kuvveti gösterisiydi. Hitler taktik nedenlerden ötürü bir süre için kendisini tutabilecek yetenekte olduğunu göstermek istiyordu. Ne olursa olsun yeni bir suçlamadan kaçındı. Kavgamda başarısız darbe üzerine hemen hiçbir kelime yoktur. İlk cilt 1925 sonbaharında yayımlandı. 400 sayfa kadar tutan bir kitaptı. Fiyatı 12 marktı, 3 dolar. O sıralarda Almanya'da satılan aynı büyüklükte kitapların bir misli. Birdenbire çok satılan bir kitap olmadı. Amann ilk yıl kitap 23 bin sattı ve satışı gittikçe arttı diye övündü ama bu söz Nazi düşmanı çevrelerde şüpheyle karşılandı. Nazi yayın evi Eyer Verlag'ın 1945 yılında müttefiklerin eline geçen hesaplarından yararlanılarak Kavgam'ın gerçek satışı artık açıklanabilir. Kitap 1925'te 9.473 tane satmıştır. Sonraki yıllarda satış gittikçe azalmıştır. 1926'da 6.913, 1927'de 5.607, 1928'de de 2 cildi birden 3.015 satmıştır. 1929'da satış bir miktar artmış, 7.664'e yükselmiştir. 1930'da Nazi Partisi'nin parası çoğalınca kitabın tek cilt halinde ucuz bir baskısı çıktı. Fiyatı 8 marktı. Satış birden 54.086'ya çıktı. Ertesi yıl az bir miktar düşerek 50.808'e indi. 1932'de 90.351'e fırladı. 1925'ten sonra Hitler'in tek gelir kaynağı olan telif hakkı ilk 7 yıl için ortalama olarak pek fena değildi. Ama başbakan olduğu 1933 yılındaki gelirine göre hiçti. İktidara geçtiği ilk yıl Kavgam 1 milyon sattı. 1 Ocak 1933'ten sonra %10'dan 15'e çıkan telif hakkından geliri 1 milyon markın üstündeydi. 300 bin doların üstünde. Almanya'nın en zengin ve ilk milyoner yazarı olmuştu. Birçok yazarlar gibi Hitler'in de başı gelir vergisi memurlarıyla dertteydi. Hiç olmazsa ileride göreceğimiz gibi Almanya'nın diktatörü oluncaya kadar. Nazi rejimi zamanında İncil'den başka hiçbir kitap Kavgam kadar satmamıştır. Bir evde masanın üzerinde durdu mu o ev biraz rahat ederdi. Evlenmelerde geline ve güveye birer tane vermek hemen hemen mecburiydi. Daha çok politika gereğiydi. Ve her çocuk hangi okuldan mezun olursa olsun bir tane alırdı. 1940'ta 2. Dünya Savaşı başladıktan bir yıl sonra Almanya'da Nazi İncil'i 6 milyon satmıştı. Kavgamı alan her Alman elbette ki kitabı okumuş değildi. Kitabın zor okunduğunu birkaç Nazi'den işittim. 782 sayfalık koca kitabı baştan sona kadar okuyamadığını, tabii özel konuşmalarla kabul edenler az değildi. Ama 1933'ten önce Nazi olmayan Almanların çoğu ve dünyadaki devlet adamları daha vakit varken bu kitabı okuyup incelemiş olsalardı hem Almanya hem de bütün dünya bir felaketten kurtulmuş olurdu. Çünkü Adolf Hitler ne kadar suçlanırsa suçlansın, iktidara geldiği zaman nasıl bir Almanya yaratacağını ve Alman ordularına dayanarak nasıl bir dünya kuracağını belirtmemiş olmakla suçlanamaz. Üçüncü Alman İmparatorluğu'nun ve dahası Hitler'in 1939 ile 1945 zafer yılları arasında Avrupa'da kurduğu barbar yeni düzenin planı bu açıklayıcı kitabın iki kapağı arasında bütün korkunçluğuyla uzun uzun ayrıntılarla anlatılmıştır. Yukarıda gördüğümüz gibi Hitler'in ana fikirleri 20 yaşındayken Viyana'da geçirdiği yıllarda biçimlenmiştir. Sonradan çok az şey öğrendiğini ve fikirlerinde hiçbir şeyi değiştirmediğini kendisi de kabul eder. 24 yaşındayken 1913 yılında Avusturya'dan ayrılıp Almanya'ya geldiği sırada Alman milliyetçiliğine hayrandı. Demokrasiye, Marksizme, Yahudilere de düşmandı. Tanrı'nın arileri, özellikle Almanları üstün ırk olmak üzere seçtiğine kesinlikle inanıyordu. Kavgamda görüşlerini genişletti. Görüşlerini yalnız yenilmiş ve anarşiye boğulmuş bir Almanya'nın şimdiye kadar erişilmeyen bir noktaya nasıl çıkarılabileceği sorununa değil, aynı zamanda yeni bir çeşit devletin nasıl yaratılabileceği problemine de uygulamıştı. Yeni devlet ırk esasına dayanacak, o sıralarda Alman sınırları dışında yaşayan bütün Almanları kapsayacak, bu devlette lider yani kendisi mutlak diktatör olacak, çevresindeki daha küçük liderler yukarıdan emir alacaklar ve onlar da kendi altlarına emir vereceklerdi. Kitap bu bakımdan önce gelecekteki Alman devletini ve bu devlet sayesinde Almanya'nın yazarın en son sayfadaki deyimiyle nasıl dünyanın efendisi olacağını ana çizgisiyle anlatır. İkinci olarak bir görüş açısı, bir hayat kavramı ya da Hitler'in sevdiği kelimeyle bir Weltanschauung sağlar. Bu dünya görüşünün 20. yüzyılda yaşayan normal bir insana az okumuş, okuduklarını da sindirmemiş yarı deli bir adamın ortaya attığı muazzam bir çorba gibi geleceği şüphesizdir. Bu kitabı önemli yapan, kitabın milyonlarca Alman tarafından bağnazlıkla tutulması ve sonunda hem onları hem de Almanya'nın içinde ve dışında yaşayan milyonlarca masum, zavallı insanı ölüme sürüklemiş olmasıdır. Peki, yeni Alman İmparatorluğu dünyadaki yerini yeniden nasıl alacak ve dünyanın efendisi nasıl olacaktı? Hitler bu soruyu ilk ciltte ele alır. Bu cildin büyük bir kısmı 1924'te hapiste bulunduğu sırada yazılmıştır. İkinci ciltte bu kanıya daha büyük yer verir. Bu cilt 1926'da bitmiştir. Önce Fransa'nın Alman halkının en tehlikeli ve amansız düşmanı olduğu bilinecekti. Ona göre Fransa'nın amacı her zaman için parçalanmış ve yıkılmış bir Almanya, küçük devletlerden oluşan bir çorba görmekti. Hitler sonradan sözlerine bunun çok açık seçik bir gerçek olduğunu ekliyor ve eğer ben bir Fransız olsaydım, Clemenceau'dan başka türlü davranmazdım ve davranmazdım diyor. Bundan ötürü Fransa ile son bir hesaplaşma, son kesin bir savaş yapılacaktı. Ancak o zaman Fransa ile aramızdaki ebedi ve aslında sonuçsuz savaşa son verebiliriz. Almanya elbette ki Fransa'nın yok edilmesini sonunda halkımızın başka yerlere yayılmasına yarayacak bir araç sayacaktır. Başka yerlere yayılmak mı? Nereye? Böylece Hitler, Almanya'nın başına geçtiği zaman şaşmadan izlemeye çalışacağı Alman dış politikası üzerindeki görüşlerinin özüne girer. Almanya der açıkça, daha çok Rusya'nın zararına olarak doğuya doğru genişlemelidir. Kavgamın ilk cildinde Hitler, Lebensraum, yaşama alanı problemi üzerinde uzun uzadıya durur. Bu yaşama alanı fikri ölünceye kadar Hitler'in aklından çıkmamıştır. Ona göre Hohenzollern İmparatorluğu Afrika'da sömürgeler aramakla hataya düşmüştür. Toprak politikası Kamerunlarda yürütülemez. Bugün onun yeri hemen hemen tamamıyla Avrupa'dadır. Ama Avrupa toprağı zaten işgal edilmiştir. Evet, Hitler bunu biliyor ama tabiat bu toprağı ileride belirli bir ulus ya da ırk elinde tutsun diye yasaklamamıştır. Tersine bu toprak onu alacak kuvvetteki halk içindir. Peki ya bugün bu topraklarda oturanlar bunu istemezlerse? O zaman kendi varlığını koruma kanunu harekete geçecektir. Dostça yollardan başlanamayan işleri yumruk yapar. Hitler, savaş öncesi Alman dış politikasının körlüğünü açıklarken yeni toprakların elde edilmesi yalnız doğuda mümkündü der. Madem ki Avrupa'da toprağa ihtiyaç vardı, o halde bu toprakları ancak Rusya'nın zararına elde edebilirdi. Bu şu demektir ki yeni Alman İmparatorluğu'nun Alman kılıcıyla Almanlara toprak ve Alman ulusuna günlük ekmek sağlaması için yeniden eski Teton şövalyelerinin yolundan gitmesi gerekiyor. Hitler sanki birinci ciltte fikirlerini açıkça anlatmamış gibi ikinci ciltte de aynı konuya döner. Bu dünyada yalnız yeterince büyük bir yer bir ulusa varlık özgürlüğü sağlayabilir. Nasyonal sosyalist hareketi gelenekleri ve saplantıları hesaba katılmadan halkımızı bugünkü sınırlı yaşama alanından yeni topraklara götürmek için bir araya getirecek ve gücünü toplayacak cesareti kendisinde bulmalıdır. Nasyonal sosyalist hareket kendi nüfuzumuzla toprağımız arasındaki orantısızlığı gidermeye çalışmalıdır. Toprağı bir yiyecek kaynağı olduğu kadar kuvvet politikasının da temeli saymalıdır. Alman halkının hakkı olan toprakları elde etmek. Amacımıza sımsıkı yapışmalıyız. Alman halkı ne kadar toprağa hak kazanmıştır? Hitler kızarak gelecek için tek fikri olmayan burjuvazi 1914'teki Alman sınırlarına kavuşmak istiyor der. 1914'teki sınırlara dönülmesini istemek böyle bir dileği suç gösterecek kadar siyasi saçmalıktır. Almanya'nın 1914'teki sınırları mantıki olmaktan başka her vasfı taşıyordu. Çünkü bu sınırlar Alman ulusunu tam olarak kapsamadığı gibi coğrafi ve askeri zorunluluk bakımından da doğru değildi. Bunlar düşünülmüş siyasi bir hareketin sonucu değil, sonuna kadar gidemeyen siyasi bir savaşın geçici sınırlarıydı. Eşit haklara ve birçok hallerde de daha çok haklara dayanılarak Alman tarihinin başka örnek bir yılı ele alınmalı, o zamanki şartların yeniden ihyasının dış politikada amaç olduğu ilan edilmelidir. Hitler'in örnek yılı 600 yıl kadar geriye gider. Almanların Slavları yeniden doğuya sürdükleri yıllara kadar. Doğuya doğru sürgün yeniden başlamalıdır. Bugün Avrupa'da 80 milyon Alman sayıyoruz. Belki de yüzyıllara varmadan Avrupa'da 250 milyon Alman yaşadığı zaman bu politikanın doğruluğu anlaşılacaktır. Bütün bu Almanlar da genişlemiş yeni Alman sınırları içinde bulunacaklardır. Bazı uluslar bu kadar çok Alman'a elbette yer açacaklardır. Acaba bunlar hangi uluslar olacaktı? Böylece biz nasyonal sosyalistler 600 yıl önce yarıda bıraktığımız işe yeniden başlayacağız. Almanların güneye ve batıya doğru sonu gelmeyen hareketini durduracak, yüzümüzü doğudaki topraklara çevireceğiz. Şu sözler kitabın yazarına aittir. Bugün Avrupa'da toprak dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen yer Rusya ve sınırlarındaki uşak devletleridir.